Zaten siyasal düşüncelerin son haftası dediğim gibi bir Marx anlatımı yapmıştık. Bu bir. İkincisi, siyaset bilimine girişte de, siyasal ideolojilerde de, siyaset teorisinde de zaman zaman Marx'ı ve Marksizmi tanıyorsunuz. Bu nedenle bu ders kapsamında biz Marx'ın işte proletar diktatörlüğünden ne anladığını, sosyalist aşamaya nasıl geçileceğini, kapitalist komünist aşamaya nasıl geçileceği gibi Marx'ın artık bilinen ve son derece genel geçerleşen şeylerinden bahsetmeyeceğiz. Marx'ın nasıl Marx olduğunu, nasıl kendini inşa ettiğini tartışacağız. Bunu da yapabilmek için Hegel'le olan polemiğine bakmamız lazım. O yüzden geçen haftaki Hegel'le alakalı aldığınız notlar yanınızdaysa bunun faydası olur. Çünkü dönüp Hegel'den bahsedeceğim. Sonra Marx'ın buna verdiği cevaplardan bahsedeceğim. Ondan sonra da Marx'ın ortaya koyduğu siyaset düşüncesini tartışmaya çalışacağız genel olarak. Şimdi arkadaşlar Marx'ın en önemli özelliği sadece Hegel'le değil aslında bütün bir siyaset felsefesiyle polemiğe girmiş olmasıdır. Ben Hegel'in son dersinde Marx'a geçeceğiz haftaya, Marx'ı konuşacağız dediğimde biraz şeye vurgu yapmıştım. Yani Marx bütün felsefeyi baş aşağı eden filozoftur demiştik. Bütün meseleleri ters yüz eden filozoftur. Hegel aracılığıyla bunu yapmıştır ama aslında bütün hikayeyi baştan yazmaya çalışan bir yapısı olduğundan bahsetmiştim sizlere. Şimdi bu bağlamda Marx'a tekrar bir bakalım. Kendine kadar gelen bütün siyaset geleneği, siyaset felsefesi geleneğini yıkmak istiyor. Amacı bu. Kendine kadar gelen felsefi geleneğin temelde yanılsamadan ibaret olduğunu düşünüyor. Yanılsamalar inşa eden bir süreç olduğunu düşünüyor. Bu birincisi. İkincisi, felsefe yapmanın sona ermesini istiyor. Tam anlamıyla derdi bu. Felsefe yapmanın, yani felsefenin ortadan kalkmasını istiyor. Siyaset kuramının tamamen ortadan kalkmasını istiyor.
Materyalist olduğundan dolayı
biz burada başka bir kavramdan bahsedeceğiz. Praxis diye bir kavramdan bahsedeceğiz. O da materyalizmle alakalı aslında. Doğru. Praxis filozofu. Praxis şu demek arkadaşlar. Şimdi insan bir düşünür, bir de eyler. Tamam mı? Eylemini planlar, sonra bu eylemi gerçekleştirir. Praxis şu demek. Düşünerek eyleyen insan, ikisini beraber yapan insan. Şimdi diyor ki, felsefenin özünde işte bir pratik var, bir de teori var. Bir akıl var, bir de eylem var. Ya diyor ki, bunlar birbirinden böyle ayrılabilecek şeyler değil ki diyor. İnsan eylerken de düşünür. Biz buna praxis diyoruz diyor. Ya bu eylemler, bu süreçler beraber işler eyleme sırasında. Sen bir şeyi yapıyorken zaten onu aynı zamanda düşünüyorsundur. Düşünmeden yaptığın bir eylem değildir. Planlama eylemden önce gelmez diyor. Şimdi böyle biraz böyle felsefe yapıyoruz. Sonra bunu siyaset felsefesine çevireceğiz. Tamam? Felsefe diyor, klasik siyaset felsefesi yapmıyor, eylemiyor, düşünüyor diyor. Oysa ki diyor, düşünmek yeterli değildir. Önemli olan eylem kapasiteni ortaya çıkartmaktır. En meşhur lafı, güz dönemindeki derste de söylemiştim. Benden önceki filozoflar dünyayı anlamakla, tanımakla yetindiler. Halbuki asıl mesele dünyayı değiştirmektir. Sen felsefe yapıyorsan dünyayı nasıl değiştireceğini göstermen lazım ve fiilen dünyaya da müdahale etmen lazım diyor. Felsefe yapmanın sona ermesini istiyor. Praksis ortaya çıkmasını istiyor. Yani felsefenin pratiğe dökülerek ortadan kalkmasını istiyor artık. İkincisi, praksisi zaten söylerken yorumladığı bir şey vardı. Ne? İşte düşünmek, eylemek. İkisi birbirine ayrı şeyler diyorlar. Halbuki böyle değil diyordu. Eski felsefenin bu gibi bazı klasik ayrımları var. İşte düşünmek, eylemek. Toplumsal, siyasal. Siyasete bakacağız, bakımdan düşünecek olursak. Mesela Hegel'de ne var? Toplumsal ve siyasala karşılık gelen. Sivil toplum ve devlet var. Devlet siyasala karşılık geliyor, sivil toplum toplumsala karşılık geliyor. Toplumsal ilişkilerin olduğu yer sivil toplum, siyasal ilişkilerin, siyasal anlamların, siyasal kavramların olduğu yer devlet diyordu Hegel. Hani toplumsal hayatın kendi işleyişleri var, burada insanların bireysel çıkarları hakim, burada evrensel çıkarlar hakim diyordu falan. Yani böyle ayrımlara dayanır diyordu. Marx diyecek ki arkadaşlar, işte eski felsefenin bir sorunu da böyle dünyayı böyle ikilikler üzerine anlamasıdır. Biz bu nedenle eski felsefenin yıkılmasını istiyoruz çünkü eski felsefenin yeniden üretilmesini. Yani yeni felsefeye dönüşmesini istiyoruz. Bu ikiliklerin aşılmasını istedi. Şimdi bunu yapabilmek için, ya bu genel eski felsefeye bu tarz eleştirilerini yükledikten sonra, bu eski felsefenin en görünür, en bilinen figürü olan, kendisinden de hemen önce gelmiş olan, bir filozof olan Hegel'le polemiğe girdi. Çünkü Hegel'in felsefesi doğal şeyde bu yapının tam bir şeyidir, örneğidir. Marx da eleştirdiği bu yapının tam bir örneğidir Hegel'in felsefesi. Hegel'in bir idealizmi var. Düşünmek eylemekten önce gelir. Düşünmek eylemekten daha kutsaldır falan. Oradan başlayarak. Yani aklı ön plana alır. Biz bunu hani işte aydınlanmacılık falan filan diyoruz ya. Aklı ön plana almanın şöyle bir durumu var. Aklın ön plan olduğu yerde diyor, alındığı yerde diyor Marx, eylem gerçekleşemez. Çünkü tartışma bitmez. Halbuki önce düşünerek eylemek, praksis olması lazım. Bu praksisin içerisinde de dönüşümlerin gündeme gelmesi lazım. Felsefenin artık sona ermesi, politik eylemliğe dönüşmesi gerektiğini düşünüyor arkadaşlar. Şimdi tek tek Hegel ne söylemiş, Marx ne cevap vermiş, bunlara bakalım. Şimdi Hegel için söylediği, ilk başta söylediği şey şu. Hegel siyaset felsefesini kurarken, siyaset kuramını daha doğrusu kurarken, bu siyaset kuramının görevi diyor, devletin ideal formunun ne olacağını tartışmak değildir diyor. Mevcut devlet düzeninin anlaşılmasıdır diyor. Ve aslında bir anlamda meşrulaştırılmasıdır diyor. Hegel'le alakalı tartışmamızı tekrar hatırlayın. Hegel'le alakalı status quo'nun filozofudur diye bir laf etmiştik. İşte mevcut durumun, statikonun filozofudur Hegel. Marx bunu eleştiriyor. Marx, işte demin söylediğim hikaye, dünyanın sadece anlaşılmakla yetinilemeyeceğini, önemli olan dünyaya müdahale etmek ve onu değiştirmek olduğunu söylüyor. Birinci eleştiri bu. Temel mesele dünyayı anlamak değil, dünyayı yorumlamak değil, dünyayı değiştirmektir. İkincisi, devletle ilgili bakış açısının çarpık olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Hegel devleti ne olarak tanımlıyordu? İşte insanlar kendi özgür ortamlarında dizginlenemeyen bazı kişisel arzulara, maymun iştahlı hırslara falan sahiplerdi. Devlet bunları dizginleyen, düzenleyen, bunlara bir sınır getiren ve özgürlüğü yerleştirecek olan siyasal kurum olarak tarif ediliyordu. Bunu nasıl yapıyordu devlet? Aşkın idealler yoluyla. Kendini ne diyorduk ona? Evrensel diyarkanlık, evrensel özveriler yoluyla. Kendini aşkın idealler uğruna feda etmek yoluyla yapacaktı devlet. Yurtseverlik. Yurtseverlik erdemleri gibi. İşte savaşta ülken için hayatını feda etmeyi göze almak gibi falan. Böyle aşkın idealler, aşkın nesneler uğruna kendini feda edeceksin. Ve bu sayede o kişisel hırslarından, çıkarlarından ayrışacaksın diyor. Marx ise doğrudan doğruya arkadaşlar, Hegel'in evrensel devlet tasavvurunu bir safsatı olarak görüyor. İnsanların, yani insanlarda diyor mesela iki tane farklı şey yoktur. Gene ikiliklere geliyor. İki tane farklı çıkar yoktur. İşte biri bireysel çıkar. Hegel öyle diyordu ya. Biri de evrensel. Marx diyor ki insanlarda böyle ikili bir durum yoktur. Yani insanların bir bireysel çıkarları vardır. Bir de onları görmezden geldikleri devlet alanında uygulayacakları evrensel çıkarlar diye bir şey yoktur. İnsanlar için çıkar tektir. Hegel bir kere bunu söyleyerek diyor, devlete kutsal bir vasıf atfediyor. Devleti aşkınlaştırıyor diyor. Bunun bir anlamı yok. Bu kendi başına bir safsatadan ibaret diyor Hegel için. Bunları hep açacağız. Şimdi bu neden Hegel'in devlet teorisini bir safsatı olarak görüyor? Sivil toplum ve devlet ilişkisini baş aşağı çevirmesinden falan bahsedeceğiz. Oralarda iş daha berraklaşacaktır sizler için. İkinci husus bu. Hegel'in, hani bir teori vardı işte, yani Hegel'in yaklaşımında şey vardı biliyorsunuz, sivil toplum var. İnsanlar sivil toplum içinde örgütler kurarak siyasallaşacaklar ve devlete bağlanacaklar. Yani sivil toplumla devlet arasında bir ilişki oldu. Yani sivil toplumun daha doğrusu birincisi devletle arasında bir ilişki var. Bir de sivil toplum insanların özgürleşmesinin aracı. Özgür örgütler kurdukları. Gönüllü örgütler demiş buna değil mi? Gönüllü örgütler kurarak özgür hareket ettikleri alan sivil toplum diyor. Özgürlüklerinin bittiği yerde devlet diyor. Yani insanlar için bir sivil toplum vardı.
Önce aile vardı
sonra. Onun altında da aile vesaire vardı. Burada da devlet vardı Hegel için, tamam mı? buradaki ilişkileri yoluyla siyasallaşarak buna bağlanıyorlardı. Marx, sivil toplumun özgürleştirici fonksiyonuna katılıyor. Evet, insanlar özgür iradelerini sivil toplum aracılığıyla ortaya koyarlar diyor. Marx buna katılıyor. Katılmadığı husus şu arkadaşlar. Devlet diyor neden sivil toplumun üzerinde ve ona egemen bir şey olsun? Yani devlet bir defa neden sivil toplumdan ayrı olsun? Sivil toplumun sınırlarını çizsin ve sivil toplumu adeta insanlığa armağan etsin. Bu ilişki diyor baş aşağı bir ilişkidir. Devlet bunun altında gelişir. Marx'a göre. Şurası Hegel arkadaşlar. Burası da Marx. Ama burada bir hiyerarşik ilişki yok bakın. Şurada şunların arasında bir hiyerarşik ilişki var. Marx'a göre bunların arasında bir ilişki yok. Zaten bundan bu doğacak diyor. Bunun içindeki ilişkilerin içerisinden bu doğacak. Açacağım bunu. Şimdi giriş yapıyorum sadece. Sivil toplumun içinde doğar zaten siyaset diyor. Siyaset sivil toplumun dışında gelişen bir şey değildir diyor. Yani sivil toplumdaki belli ilişkiler yoluyla insanlar siyasete ısınmazlar. Sivil toplumdaki ilişkilerin kendisi siyasaldır zaten diyor. Bu bakımdan Hegel ne diyordu özgürleşme için? Devlete ve devletin yasalarına uymak. Yasaya uymak özgürleştirir diyordu. Çünkü senin özgürlük konseptini sağlayan şey devletti. Devletin koyduğu yasalara ne kadar uyarsan o kadar özgürleşmiş oluyordun. O kadar özgürleşmiş oluyorsun. Marx buna karşı çıkıyor. Diyor ki özgürleşme devlete bağlı olarak değil, sivil toplumun üzerinde durduğu varsayılan devleti ortadan kaldırmakla mümkündür. Çünkü devlet zaten sivil toplumun üzerinde bir baskı aygıtı olarak kurumsallaşmıştır. Sivil toplumun içindeki ilişkilerin üzerinde. Yani şöyle, özgürleşmeyi devlete bağlanma olarak düşünüyordu ya Hegel. Marx diyor ki devlete bağlanmak değil, devleti ortadan kaldırmaktır özgürlük. Tamamen Hegel'in zıttı olan bir şey söylüyor. Biz devleti, yani sivil toplumun üzerinde sallanan devleti ortadan kaldırırsak, sivil toplumun özgürleşmesini asıl o zaman sağlayabiliriz. Ama burada klasik liberallerin varsaydığı gibi işte sınırlı devlet olsun, devlet piyasadan kalksın, ortada bir güç olarak kendini göstermesin gibi bir şeyden bahsetmiyor. Bahsettiği şey daha farklı. Şimdi sönümlenme kavramıyla falan onu izah edeceğiz. Şimdi belli bir kalabalığa ulaştığımız için şunu ifade edeyim. Metniniz çok karmaşık. Bu açıdan bu dersi bence iyi dinleyip not alırsanız yararını görürsünüz. Çünkü yani sınıf olmadan bu metni okumaya kalkarsanız, sınıftaki tartışma olmadan bu metni okumaya kalkarsanız hazırlanmış olmazsınız Marx'a. Çünkü dediğim gibi dersin başında Marx'ı bir takım klasik kavramlar üzerinden anlatmak yerine, zaten bunları iyi kötü bütün derslerde görüyorsunuz, ideolojilerde, teoride, şunda bunda. Ben Marx'ın nasıl Marx olduğunu ve nasıl siyaset felsefesinin içinde ayrıştığını anlatmaya çalışıyorum. Bizim dersimizin içeriğinde bu var. Tamam mı? O nedenle Marx'ın klasik kavramlarına çok yer vermeden Marx'ın felsefesini inşa ediyoruz şu anda. Hegel'le girdiği tartışma bağlamında. Tamam mı? O nedenle tek başına metinle baş başa kalırsanız bence zorlanacaksınız diye düşünüyorum. O nedenle ne kadar meselenin içerisinde, sınıftaki tartışmanın içerisinde verirseniz kendinizi o kadar yararlı olacaktır. Ne dedik? Özgürleşme için bu tepede duran devleti alaşağı etmek ve ortadan kaldırmak lazım. Yani bir anlamda arkadaşlar, Marx için hep söylenen meşhur bir laf vardır. Hegel'i ters çevirdi ve ayaklarının üzerine oturtturdu diye. Hegel siyaset felsefesine baş aşağı bakıyordu, bir yarasa gibi. Marx onu tuttu, ayaklarının üzerine oturtturdu, ters çevirdi derler. Böyle bir özdeyiş vardır meşhur. İşte o bundan kaynaklanıyor. Sivil toplum ve devlete bakışı, yani siyaset felsefesindeki genel yaklaşımı Hegel'in, Marx'da baş aşağıdır. Tam tersidir. O bakımdan Hegel'i baş aşağı çevirdi deniliyor yani. Bir başka eleştirisi arkadaşlar, buradan da felsefesine geçeceğiz aslında yavaş yavaş. Hegel devletin insanlar gibi bir irade ve ruh sahibi olduğunu düşünüyordu. Hani devlet neydi? O devleti oluşturan topluluğun tarihi, ruhu, gelenekleri falan demiştik hatırlıyorsanız o derste. Ve devlet bir ruhtur diyor. Bir kişiliktir ve ona göre de iradesi vardır. Tıpkı bir insan gibi. Şimdi Marx diyor ki Bu nedenle de sivil toplumun üzerindedir. Yani o ruhu temsil ettiği için adeta bir tanrı gibi sivil toplumun üzerindedir, onu kuşatır. Bunu şöyle bir daha açalım. Bu söylediğimi bir daha açayım. Hegel devleti bir ruh, bir kişilik olarak görüyor ve ona bir kutsiyet atfediyordu belli ölçüde toplumun geleneklerini, ruhunu falan yansıttığı için. Sivil toplumdaki ekonomik, siyasi, kültürel bütün ilişkilerin üzerinde görüyordu onu, kuşatan bir şey olarak görüyordu demiştim. Bunu bir önceki Hegel dersinde anlattıklarımla şöyle birleştireyim. Hegel için devlet neydi? Özgürlüğün teminatıydı. Özgürlük nerede gerçekleşiyor? Sivil toplumun içinde gerçekleşiyor. İşte o yüzden sivil toplumu kuşatan, tepeden bir tanrı gibi ona bakan, nasıl ki Allah bizleri gökyüzünden ya da bulunduğu arş-ı semada bizleri görüp kucaklayıp sarıyor. Aynı onun gibi diyor Hegel, devlet sivil toplumu kucaklar, kollar ve onun varlık sebebidir. Marx ise şunu söylüyor, işte burada Marx'ın artık felsefesine gireceğiz. Marx, fikirlerin, ideallerin, ruhların, yani soyut kavramların, Hegel'in devletle iliştirdiği her şeyin, maddi yaşamdaki ilişkilerin çıktıları olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Birincisi bu, materyalizme geliyoruz. Bütün diyor, kurduğumuz inançlar, ideolojiler, kavramlar, hepsi maddi yaşamdaki ilişkilerimizin bir somut çıktısıdır. Tamam mı? Bu sebeple bunlara doğrudan bir aşkınlık falan atfetmek bir safsatadan ibarettir. Tabii Hegel hocasına bu kadar sert saldırmıyor ama söylediği şey az çok bu. Sen diyor kendin uydurdun aslında bunları. Ruhu da, inançları da, işte bir anlamda işte bu dinle girdiği polemik kapsamında Tanrı'yı da diyor. Senin kurguların bunlar. Ve sen kendi kurgularına bir aşkınlık atfediyorsun. Devleti de aslında sen kurdun. Ve tuttun o kurduğun şeyi tanrısallaştırdın. Aşkın hale getirdin. Materyalizme giriş yapıyoruz şimdi. Marx'ın materyalizmine de giriş yapmış oluyoruz. Devlet bir kişi değildir, bir iktidar biçimidir diyor. İktidar biçimleri de esas itibariyle toplumsal ilişkilerden türenler diyor. Aha işte baş aşağı getirdi ya. Şimdi bu devlet bir kişi olduğu zaman sivil toplumun üzerinde yani bir nasıl diyelim? Bağımsız bir varlığı olan bir şey olarak tanımlandığı zaman sivil toplumun üzerinde. Ama sen sivil toplumun üzerinde bir devlet değil de yani bir her şeyi kucaklayan, kapsayan bir tanrı değil de normal sivil toplumdaki ilişkilerden türeyen bir şey gösterdiğin zaman bu sivil toplumun otomatikman altında kalır. Sivil toplumdaki ilişkilerden türer çünkü. Yani toplumun içine çekiyor siyasal iktidar. Anlatabildim mi? Bir başka meseleye de buradan geçeceğim zaten. Buradan zıplama yapacağım ona. Bu nedenle devlet bir kişi değil, bir iktidar biçimidir. Öyle ruhu, aklı, gelenekleri falan şunu bunu yoktur. Böyle değişmez töz diyeceğimiz, töz olarak ifade edebileceğimiz şeyleri yoktur devletin diyor. Şurada bahsetmiştim zaten. Sivil toplum ve devleti birbirinden ayırırken ne diyordu Hegel? Sivil toplum ve devlet birbirinden ayrı çıkarları, ayrı duyguları temsil eder diyordu Hegel. Marx ise siyasal alana ilişkin her şey zaten toplumsal alanın içinden türer. Bunlar böyle birbirinden ayrı değildir. Aralarında bir mesafe yoktur diyor. Bu zaten bunun içinden türediği için buradaki erdemler işte aşağılık erdemlerdir, bireysel erdemlerdir. Biz evrensel erdemleri arıyoruz falan gibi bir şeyin üzerinden sen diyor devleti kavrayamazsın. Burada ne oluyorsa devlet de onunla alakalıdır. O nedenle zaten devlete burjuvazinin aygıtı diyecek, aracı aygıtı diyecek. Burjuvazinin egemenliği altındadır devlet, işgal altındadır diyecek. Buradaki ilişkilerden türüyor diyor. Siyasala ilişkin her şeyin yani devletin aslında toplumsal alandaki ilişkilerden türediğini söylüyor, ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi burada işte Marx'ın materyalizmine doğru bir sıçrama yapacağız. Yani Hegel bir idealist olarak nesnelere onlarda olmayan akıl, ruh gibi şeyleri atfediyordu. Onlara bir ideal form vermeye çalışıyordu. Marx ise işin bütün başlangıcının materyalist bir kökeni olduğuna inanıyor. Şimdi burada birincisi insan doğasından bahsedeceğiz Marx'ın. İnsan doğasına ilişkin görüşünden bahsedeceğiz. Sonra bunu siyasete doğru itekleyeceğiz. Ne yaptık arkadaşlar? Hegel'le girdiği polemiğin temel ayrım noktalarını ortaya koymaya çalıştık. Hegel dersini zaten takip etmiştiniz. Oradan hatırlıyorsunuz hikayeyi az çok. Hegel'in devlet tanımını, Hegel'in özgürlük tanımını, sivil toplum devlet ayrımını, Marx'ın bunu nasıl baş aşağı ettiğini ifade etmeye çalıştık. Anlaşılır oldu mu? Çok mu karışık oldu? Anlaşılır mı? Evet. Anlamadığınız bir şey varsa da sorun ki zenginleştirelim diye söylüyorum. Yani yerli yerine oturmayan bir şey varsa, yani Hegel dersinden ben hep size şey diyorum ya, Hegel'den hatırlıyorsunuz, Hegel'den hatırlamıyorsanız da hocam hatırlamıyoruz deyin yani. Ben size peşin olarak hatırlıyorsunuz zaten diyorum. Şimdi Marx'a göre insan doğası. Oradan başlayacağız işte. Marx şöyle bir yerden çıkış yapıyor arkadaşlar. Bizleri diyor, hayvanlardan ayıran temel özellik, hayvanlar bulduklarını yerler, avladıklarını yerler, leşleri yerler vesaire. Bizleri, insanları hayvanlardan ayıran özellik ise maddi yaşam koşullarımızı üretme yeteneğine sahibiz diyor. O ne demek? Hayvanlar dediğim gibi bulduğunu yiyorlar. Biz fırın yapabiliyoruz. Pişirip yiyebiliyoruz. Ateşi bulmuşuz. Fırın yapma tekniğini biliyoruz. Onda eti pişirebileceğimizi biliyoruz. Böylece biz maddi koşullarımızı, maddi yaşam koşullarımızı iyileştirme yeteneğine sahibiz. Bir avcı hayvanda bu yok. Bir aslan tırnaklı pide yemeyi bilmiyor mesela. Ama biz biliyoruz. Bu bakımdan aslandan ayrışıyoruz. İnsan maddi yaşam koşullarını üretme yeteneği bakımından hayvanlardan ayrılır. Bu en önemli özelliktir diyor. İki, insan maddi yaşamını üretirken bir yandan kendini de inşa eder. Kendi varlığını da inşa eder. Yani insanın varlığı başlangıçta, yani insan başlangıçta bir şeyler yaparken ne olduğunu bilerek yapmaz. Yaptıkça kendini de tanır. Ha, bunu yapabiliyorum, şunu yapabiliyorum, şunu öğrendim, bunu öğrenemedim falan gibi. Neyi yapıp neyi yapamadığını öğrenerek aslında insan kendi benliğini de inşa eder. Tamam mı? Bu şu açıdan önemli. Yani insanın kim olduğu ve insanın beşeri ihtiyaçlarının neler olduğunu biz sadece biyoloji biliminden yararlanarak izah edemeyiz. Bu insanın hem üretme becerisinden hem de diğer insanlarla girdiği ilişki içinde anlaşılır. İnsanın kim olduğu. Tamam mı? Yani insanın temel ihtiyaçları, biyolojik ihtiyaçları, Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisini derslerde gördünüz değil mi? Ne onlar? Barınma, yeme içme, kendini gerçekleştirme, işte cinsiyetini devam ettirme, cinsini sürdürme falan gibi temel ihtiyaçlar var. Maslow'a göre bunlar var. Ama bunların ne anlama geldiğini ve insanın kendini bunlar üzerinden nasıl tanımladığını biz ancak diyor insanın maddeyle ve birbiriyle girdiği ilişki içinde anlarız. Ya bir insanda, şöyle bunu daha da somutlaştıralım, bir insanda devamlı diyor para biriktirme hırsı varsa bu adam burjuvadır işte. Maddeyle girdiği ilişkide böyle bir ilişki kuruyorsa bu adam burjuvadır. Bir adamın, bir insanın girdiği ilişkide, şeyde, maddeyle girdiği ilişkide hayatını idame ettirmekten başka bir seçeneği kalmamışsa bu da proletaryen işte. Ürettiğini sadece hayatını idame ettirmek için kullanabiliyor. Emeğini sadece buna yetiyor. Ama diğeri biriktirmek için kullanıyorsa bu burjuvadır, egemen sınıftır, öbürü ezilen sınıftır diyecek. Tamam mı? Yani insanın kim olduğunu sadece beşeri ihtiyaçları belirlemez. Halbuki onun da beşeri ihtiyaçları aynıydı. Yeme, içme, barınma, cinsellik. Öbürünün de aynıydı. Yeme, içme, barınma, cinsellik. Ama aralarındaki farkı yaratan, birini burjuva, diğerini proletarya yapan şey hem birbirleriyle hem de maddeyle girdikleri ilişki olacak. Bu bakımdan insan hayvandan bu niteliklere bakımdan ayrışır. Evet, etkileşimimizi açığa çıkar dedik. İşte bu nedenle arkadaşlar, insan doğası diye bir şey yoktur diyor. Daha doğrusu insan doğası dinamiktir diyor. Yani insanlar özlerinde iyidirler, özlerinde kötüdürler, özlerinde hırslıdırlar, özlerinde şefkatlidirler gibi diyor temel belirleyici bir nirengi noktası koyamayız. İnsanların doğasında olan şey, doğayı kendi ihtiyaçlarına göre dönüştürme kabiliyetleridir. Bu kadar. Bundan sonraki her şey o kabiliyetlerinden doğan yapıp ettikleriyle belirlenir.
Hocam bir şey miydi? Nicel değişimler, nitel değişimler.
Yani diyebiliriz, öyle de ifade edebiliriz.
Buradan şey mi bağlayacak o zaman?
Oraya da geçirilebilir tabii, evet. Ben onları tartışmayacağım ama oraya da bağlayabiliriz. Yani diyalektik materyalizm ne diyor? İşte insanlık üretim araçlarının mülkiyetine göre toplumlardaki rejimler belirlidir. Bunlar arasındaki dönüşüme dayanır hikaye diyor. Ona bağlayacak tabii ki. Ama ben o bağlamda bir anlatı kurmayacağım şimdi size. Daha felsefi bir zeminden gideceğim. Sonra siyasete zıplayacağız onu. Bu insan doğasının işte bir başı özü yoktur. Tamam mı? İyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Hani şöyle düşünün. Platon'da ne vardı? İnsanlarda şeyler vardı, özler vardı, çekirdekler vardı. Madenler vardı. O madenlere göre sınıflar belli oluyordu. Marx'a göre öyle bir şey yok. Bunları diyor sen uydurdun. Bazıları köle olsun, bazıları asker olsun, bazıları yönetici olsun diye diyor Platon. Sen bunları uydurdun kardeşim diyor. Bu içinde yaşadığımız maddi koşullar insandan bağımsız olarak gelişmiş şeyler değil yani. İnsanın emeğiyle. İnsan kendi emeğiyle içinde yaşadığı maddi koşulları tayin eder. Bakın bu da aydınlanmacı bir düşüncedir. Şimdi biz aydınlanmacı düşüncenin hep liberal ve burjuva taraflarına odaklanmıştık. Hem güz dersinde hem bu derste. Neydi? İşte insan her şeyi yapabilir, insan dünyaya hakimdir, insan dünyayı yıkıp yeniden inşa edebilir, bina edebilir falan. Böyle bir anlatı kurmuştuk. Şimdi Marx diyor ki eyvallah bunları yapar. İnsan dünyada her şeyi yapma kabiliyetine sahiptir. Artı insan yaptıklarıyla da kendi kendini bağlar. Mesela kar hırsı böyle bir şeydir işte. İnsan bir defa kar etmeyi, başkasının emeğini gasp ederek kendine kar biriktirmeyi öğrenirse diyor, sonra bunu daha fazla yapmak için kendine bir hırs gelir. Ve diyor sen felsefeci olarak, sen filozof olarak işte insanların doğasında kar hırsı vardır gibi bir şey söylersen diyor, bu indirgemeciliktir. İnsan doğası dinamiktir diyor. Bazı insanlar da diyor, birlikte yaşayıp paylaşarak büyümeyi bilirler diyor. O zaman onların doğasında hiç iktidar hırsı, kar hırsı yok muydu? Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani insan doğasının bir özü olmadığını, başlangıcı olmadığını tarif etmek için. İnsan doğası dinamik. Maddi koşullardan bağımsız değil. Maddi koşullar onu belirliyor. Daha enteresan olanı insan maddi koşulların banisidir. Ne demek banisi olmak bir şey? Banisi. Binadan düşünün. Bina bani yapıcısıdır, inşacısıdır. İnsan kendisinin mahkumu olduğu maddi koşulların üreticisidir aynı zamanda. Kendi kaderini kendi çizere geliyoruz. Aydınlanmaya da oradan bağlanıyoruz. Şimdi bu maddi koşulları, insanın çevresel koşulları, maddi koşulları diyebiliriz buna. Maddi koşulları üreten araçları da üretiyor insan işte. Nedir? Mesela dere akıyor önünde, gidiyor onun önüne baraj yapıyor, elektrik üretiyor falan. Değil mi? Maddi koşulları üreten araçlar var. İşte buna arkadaşlar üretim araçları diyor. şimdi geldik. Felsefeden siyasete geldik şimdi. Toplumsala geldik. Toplumsaldan da siyasala geldik aslında. İkisi aynı şey şimdi Marx'ta zaten. Maddi koşulları üretmemizi sağlayan araçlar, üretim araçları tarihin itici gücüdür. Bunları ne kadar iyileştirirsek tarih o kadar ileriye gider. Önce tekerlek yapmayı öğrendik, sonra kara saban yapmayı öğrendik, tarımı öğrendik. Şimdi traktörle tarım yapıyoruz. Yarın bir gün belki dronlarla tarım yapacağız. Dronlarla sulama yapacağız. Önce sulamadan gidelim mesela. İşte önce su arıkları açarak derelerden su çekiyorduk. Şimdi damla sulama diye bir şey icat ettik. Yarın bir gün bambaşka bir teknoloji icat edeceğiz. Üretim araçlarının ilerlemesi tarihin ilerletici gücüdür. Tarihin motorudur diyor.
Hatta şeyde de okuduğumuz Server Hoca'da da üretim biçimlerini, üretim araçlarını falan toplumda temel değişimleri olarak...
Aynen öyle. Onu ona bağladık. Neymiş Server Hoca? Marksizmiş. Tamam mı? Görmüş olduk onu. Üretim araçlarının genişmesi tarihin itici gücüdür. Bir, iki... Bu üretim araçlarının kimin mülkiyetinde olduğuna bakarak işte biz siyasal rejimleri sınıflandırırız arkadaşlar. Üretim araçları bir grubun, bir kişinin mi elinde? O zaman buna monarşi deriz. Üretim araçlarının mülkiyeti bir grup soylunun mu elinde? O zaman buna feodalizm deriz. Feodal yönetim deriz. Şöyle, oligarşi kapitalizmden sonraki aşama Marx'ta. O nedenle oligarşiyi eski yönetimlere koyamıyorsun. Tarihsel düşünün. Monarşiler var. Feodalite var. Üretim araçlarının mülkiyeti bir kısım para pul sahibi insanın mı elinde? Buna karşılık değerlerini çalıştırıyorlar mı? O zaman buna da kapitalizm diyoruz. Üretim araçları tüm toplumun mu elinde?
Sosyalizm.
İşte buna da sosyalizm diyoruz. Yani daha doğrusu tüm toplumun mu elinde derken, tüm topluma dağılmış durumda mı? Mülkiyet kavramı artık ortadan kalkmış mı? Yani buna hepimiz mi sahibiz? O zaman işte sosyalizm oluyor diyecek. Oligarşi, faşizm vesaire gibi anlatıların hepsini kapitalizmin içinde çeşitler olarak adlandırıyor. Tamam mı? Öyle düşün. Oligarşi tarih öncesi bir şey değil. Kapitalizmin içinde olan kapitalizmin türevlerinden biri. Yani liberal kapitalizm ne diyordu? Sermaye işte girişimci olan herkese dağılacak diyordu bir şekilde. Belli bir adalet dengesi içinde, liberal adalet içerisinde. Oligarşiden olacak? Belli güçlerin elinde toplanmış olacak. Oligopollerin elinde toplanmış olacak. İşte şey gibi Putin'in, neydi onların adı? Putin'in zenginlerin adı neydi? Oligarklar, oligarklar işte. Putin'in oligarkları diyorlar ya şimdi hep haberlerde çıkıyor. Bunun bir sürü iş adamları var. Chelsea'nin sahibi Chelsea'yi satmak zorunda kalıyor. Mesela. Chelsea'de mi alamadı? Vay be, Sakarya Spor'dan beter olmuşlar. Şimdi arkadaşlar. Bu dediğim ya işte. Ne dedik? Üretim araçlarının mülkiyetinin kime ait olduğuna göre biz siyasal rejimleri sınıflandırabiliriz. Kitapta okuma parçanızda güzel bir örnek veriyor. Üretim aracı ne demektir diye anlamak istiyorsanız ve onun mülkiyetinin kime ait olduğunu Niagara Şelalesi üzerinden bir örnek veriyor. Niagara Şelalesi bir üretim aracı mıdır? Niagara Şelalesi'ne bir üretim aracı gözüyle bakan birisi varsa ve onun üzerinde bir üretim yapacak bir şey inşa ediyorsa o zaman Niagara Şelalesi bir üretim aracıdır. Yani nedir? İşte bir HES yapacaksa, türbin yapacaksa, bir şey yapacaksa ya da onun üzerinde bir gemi seyahat firması kurup orada para kazanacaksa o zaman Niagara Şelalesi'nin kendisi bir üretim aracı olur. Ama eğer bunları yapma, yani bir kişi ona bir üretim aracı gözüyle bakarak onun üzerinde bir şey inşa etmiyorsa o zaman o doğanın bir parçasıdır. Üretim aracı değildir. Ve o üretim aracına kim malikse işte biz Niagara Şelalesi'nin üzerinde kimin hegemonyasının olduğunu anlarız. Mesela işte o barajı yapan kişi, ya bir kişiyse, bir girişimciyse ve o barajın yapılmasında bir sürü işçiyi çalıştırıyorsa o zaman biz deriz ki Niagara Şelalesi'nin üzerinde kapitalist bir egemenlik vardır deriz. Oranın halkı, oranın temel su ve elektrik ihtiyacını karşılamak için, işbirliği içinde gidip oraya bir baraj yaparsa, o zaman deriz ki Niagara Şelalesi halkı, Niagara Şelalesi'ni kamulaştırmıştır deriz. Kamusallaştırmıştır deriz. Okey. Fark bu. Üretim araçlarının mülkiyetine göre siyasal rejimler sınıflandırılır. Üretim araçlarının mülkiyeti bağlamında şunu ifade edebiliriz. Yani daha doğrusu siyasal rejimler bağlamında. İşte insanlar bütün bu hikayenin başlangıçtan itibaren kendi yetenekleriyle kurdukları dünyanın, maddi koşulların etkileri altında toplumsal sınıflara bölünmüşlerdir. Bunlar bir zaman monark, kral ve tebaası, bir zaman soylular, aristokratlar, lordlar yani ve serfler olarak ayrışmışlardır. Bir zaman gelmiştir burjuvazi ve proletarya olarak ayrışmışlardır. Emeği veren, emeği gasp eden olarak birbirlerinden ayrışmışlardır diyor. Üretim araçlarının mülkiyetiyle toplumsal ve siyasal rejimleri böyle birbirine bağlıyor. Maddi koşulların etkisi altında insanlar sınıflara bölünmüşlerdir. Şimdi dönüyoruz. İnsan doğası ve Marx'ın materyalist felsefesini biraz tartışmış olduk. Şimdi dönüyoruz. Hegel'le girdiği polemiğe tekrar dönüyoruz, tamam mı? Sınıf mücadelesinin, bu birbirinden ayrışmış olan sınıfların mücadelesinin cereyan ettiği yer sivil toplumdur bir kere. Şimdi Hegel'de neydi? Özgür, gönüllü örgütler vasıtasıyla insanların siyasallaştığı yerdi sivil toplum. Ve orada bir sınıf ayrımına bakmıyordu Hegel. Topluma genel olarak bakıyordu. Hatta mesleklerine göre ayırıyordu onları, meslek odaları falan diyordu. Marx diyor ki, eyvallah, sivil toplum senin dediğin gibi bir şey ama şunu hesaba katmıyorsun. Sivil toplumda sınıf ayrıcalıklarını, sınıf ayrımları var, sınıf mücadelesi var. Sınıf mücadelesinin cereyan ettiği yerdir sivil toplum. Sivil toplum sınıf mücadelesinin cereyan ettiği yer. Yani toplumsal sınıflar burada. Çıkmışlar sivil toplum dediğimiz meydana. Birbirlerine karşı egemenlik mücadelesi veriyorlar. Biz şey demiştik zaten, sınıflar nereden ortaya çıkmıştı? Üretim araçlarının mülkiyetinden. Üretim araçlarının mülkiyetinin kime ait olduğundan sınıflar ortaya çıkmıştı. Biz üretim araçlarının mülkiyetinden neyi anlıyorduk aynı zamanda? Siyasal rejimin niteliğini anlıyorduk. Buradan buraya gel şimdi. Sivil toplumdakiler siyasal rejimi belirliyorlar. Hegel'in ayrımının boş olduğunu ispat etmiş olduk. Devlet biçimini sivil toplumun içinde belirliyoruz. Neydi Hegel'e göre? Bir sivil toplum vardı, bir devlet vardı. Birbirine aşkındı. Ama Marx diyor ki, o bütün o insan doğası anlatımını özetlemiyorum tekrar. Sınıf mücadelesi zaten sivil toplumun içinde gerçekleşiyor. Toplumsal sınıfların olduğu yerde siyasal rejim belirleniyor. Siyaset toplumun içinde gerçekleşiyor zaten diyor. Toplumdan ayrı bir siyaset, toplumdan ayrı bir devlet tasarımı kuramazsın diyor. Zaten öyle bir şey kurarsan bir kere diyor, devleti tanrısallaştırmış, aşkınlaştırmış olacaksın otomatikman diyor. Siyaset ve devlet, bunları birbirine eşit kavramlar olarak kullanıyorum. Zaten Hegel'de de birbirine yakın kullanılıyor. Sivil toplumdan farklı çıkarları temsil eden, farklı duyguları temsil eden, aşkın idealler barındıran yerler değildir. Buralar zaten gayet kirlenmiş yerlerdir öz itibariyle. Yani buralar bu sivil toplumun mücadelesiyle belirlenen yerlerdir. Yani kirlenmiş derken değer yüklüyle konuşmayalım. Hani Hegel şey diyordu ya, bunlar böyle büyük yerler, tanrısal yerler, özgürlüğün cereyan ettiği yerler falan diyordu ya. Hiç de öyle değil diyor. Öyle bir şey yok. Böyle toplumdan bağımsız olması lazım bir kere diyor. Büyük insan doğasına, insanlığın tarihine baktığın zaman öyle bir şey mümkün değil. Toplumsal ilişkilerin içinde belirlenirler. Bunların içinde belirlendikleri için devlet öyle kutsal, aman koruyalım, kollayalım falan diyeceğim bir şey değildir. Devleti yok etmeye götürüyor zaten hikayeyi. O yüzden zemin hazırlıyor. O yüzden zemini bozuyor yani. Okuma parçasında şey diyor. Devlet, sivil toplumda cereyan eden sınıf mücadelesine yukarıdan bakmaz. Onu yansıtır diyor, tamam mı? Bu karışık bir cümle olabilir. Şimdi bunu ifade edelim. Ondan sonra da bir 5-10 dakika bir ara verelim. Sonra başka meselelere geçiş yaparız. Devlet, sivil toplumdaki sınıf mücadelesini böyle şey yapmaz yani. Siz şöyle geçin, siz böyle geçin, birbirinize kavga etmeyin, yemeyin birbirinizi. Hakemlik yapmaz. Ya böyle tepede duran bir yeri yoktur devletin. Hegel'in devleti öyle bir şeydi. Özgürlüğün gerçekleşebilmesi için hakemlik yapacak. Gel gelelim. Marx diyor ki, bir kere zaten şu ilişkinin içinden doğuyor devlet diyor. Bu bir. İkincisi, bu ilişkinin içinden doğduğu için bu ilişkide hangi sınıflara egemense devlet ondan ibaret bir şeydir. Devlet onu yansıtır, onu temsil eder. Yani sen kapitalist sistemin içerisinde burjuvazi sınıfın elinde mülk var, hükmetme gücü var, şey var, işçilerin ücretlerini belirleme gücü var falan. İşçileri işsiz bırakma gücü de var, işçileri fakirlikten kırma gücü de var. Bu kadar iktidarı elinde toplamış bir sınıfın egemenliğinin adıdır devlet zaten diyor. Bunlara hakemlik yapacak bir şey değildir diyor. Hani şu ifadeyi açmaya çalışıyorum. Devlet, kapitalist devlet işte bir sınıf egemenliğinden başka bir şey değildir. O sınıf da burjuvazidir diyor ya Marx. Bunu ifade etmesinin sebebi Hegel'le girdiği tartışma. Sen diyor devleti böyle yukarıdan her şeyi düzenleyen tanrı gibi bir şey olarak görüyorsun. Halbuki devlet diyor sınıf mücadelesinin yansımasıdır. Kapitalizmde de sınıf mücadelesinde hangi sınıflar var? Burjuva ve proletarya var. Burada hangisi daha güçlü konumdalar kapitalizmde? Burjuva. O zaman diyor devleti burjuva yönetiyor. Bu kadar basit.
O zaman şeye geliyor Aristo'nun insan politik bir hayvanları sözünü.
Nasıl? Ne açıdan?
Hani yine şey diyor ya, siyaseti ve devletin siyasetini hani oradaki sivil toplumdaki insanlar oluşturuyor.
Evet.
Hani devlet onların bir
yansıması. Ha tabii. Yani ona geliyoruz.
O da şey diyor yani polisin kutsallığı, hani insan insanların polisin içine doğması ve politik bir hayvan olmaları.
Olur, olur. Ona geliriz. Ona şuradan dolayı geliriz. Felsefeyi bitirip pratiğe dökmeye çalışıyor ya. Felsefecilere siyaset yapın demeye çalışıyor aslında ama siyaseti bitirerek siyaset yapın demeye çalışıyor. Şimdi ikinci derste biraz onlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi bir 10 dakika ara verelim. 3'ü 20 geçiyor. 3.30'da bir daha buluşalım, olur mu? Evet, 40 dakika kadar bir konuşmuşuz. Şimdi bunu